Ayrım 12. Ölüm bir varmış, bir yokmuş. Jose Saramago. Sayfa 152. Herkesin yaşamında kendini zayıf hissettiği anlar olmuştur. Böylesi bir durumla bugün itibariyle karşı karşıya değilsek eğer, bir gün karşı karşıya kalacağımızdan emin olabiliriz. Örneğin, Achilles'un bronz zırhının ardında son derece duygusal bir kalbi olduğu unutulmamalıdır. Bu çerçevede anılan kahramanın Agamemnon çok sevdiği gözdesi Briseis'i kaçırdıktan sonra 10 yıl boyunca çektiği aşk acısını ve kıskançlığını hatırlayınız. Aynı şekilde arkadaşı Patroklos, Hektor tarafından öldürüldüğünde büyük bir öfkeye kapılıp canhıraş bir feryatla Truvalılara karşı savaşa dönüşünü anımsayınız. Gelmiş geçmiş dönemlerde imal edilen tüm zırhların en dayanıklısı, en sağlamı olan ve sonsuza kadar öyle kalacağına inanılan ölümün iskeleti bile günün birinde hiç beklenmedik bir şekilde, korkunç bir şekilde sarsılabilir. Yumuşak bir violonsel sesi, duygulu bir piyano trili ya da sandalyenin üzerinde duran açık bir nota defteri insanın zihninden uzak tutmaya çalıştığı hislerini aklına getirebilir. Ona hiç yaşamadıklarını ve ne yaparsa yapsın hiç yaşayamayacaklarını düşündürebilir. Bu durumun bir tek çaresi vardır. Violonselciyi, öldüremediğin ve ancak artık çok geç olduğunda ulaşabildiğin adamı uyurken dikkatle izlemiştin. Köpeği halının üzerine tor top olmuş halde görmüş, o hayvanın ölümü olmadığın için ona dokunmanın mümkün olmadığını düşünmüştün. Yatak odasının gölgeleri arasında uykuya yenik düşen bu iki canlı senden tamamıyla habersizdiler ve hatalarının ağırlığının vicdanına çökmesine neden oldular. Senden başka hiç kimsenin yapamadığını yapmaya alışık olan sen, kendini güçsüz ve el kolu bağlı hissediyorsun. 007 numaralı öldürme yetki belgen bu evde geçersiz. Ölüm olduğundan bu yana gururunun hiç bu kadar incinmediğini hissediyorsun. Bunları düşündüğün esnada yatak odasından çıktın ve müzik salonuna girdin. Johann Sebastian Bach'ın 6 numaralı violonsel süitinin önünde diz çöktün. Bir anda insanların hıçkırarak ağladıklarında meydana gelen omuz hareketlerine benzer seri hareketler yapmaya başladın. Sıkıntın biraz sonra tamamen görünmez olmak istemediğinde dönüştüğün hafif sis tabakası misali dağıldı. Hala sert yer döşemesinin ve sert diz kemiklerinin üzerinde duruyordun. Yatak odasına döndün. Su içmeye gittiğinde ve köpeğe bahçe kapısını açarken violonselciyi izliyordun. Onu önce yatmış uyurken gördün, şimdi ona uyanık ve ayaktayken bakmaktasın. Üzerindeki pijamanın boyuna çizgilerden kaynaklanan optik bir yanılgıdan olsa gerek, adam senden çok uzun boylu duruyor. Ama bu mümkün değil, perspektifteki bir sapma olmalı. Genel kabul gören mantığa göre en büyük sensin. Sen ölümsün. Her şeyin hepimizin üstündesin. Belki de her zaman değilsindir. Dünyada olan olaylar belki anlık değerlendirmelere tabidirler. Örneğin müzisyenin çocukluğunda gördüğü göz kamaştırıcı bir dolunay manzarası esasen onun o anda uyanık olmasına bağlıdır. Eğer o anda uyumakta olsaydı manzara da boşa gitmiş olacaktı. Evet, esas olan o anki durumdur. Sen yatak odasına döndüğünde yine o küçük ölümdün. Koltuğa oturdun. Köpek halının üzerinden kalkıp kucağına oturduğunda daha da küçüldün. Kucağın bir kız çocuğunun kucağı kadar küçüktü. O anda çok güzel düşüncelere daldın. Ölümün tabii kendinin değil, başka bir ölümün bir gün gelip bu hayvanın yumuşacık sıcaklığını söndürecek olmasının haksızlık olacağını düşündün. Senin de böyle tasaların olacağını kim düşünebilirdi ki? Sanki şu an içinde bulunduğun salonun kutuplara has soğuğuna alışıksın. Ve buraya uğursuz görevinle ilgili olarak geldin. Uyurken yüzünde ömrü boyunca yatağını gerçek bir eşle, bir insanla paylaşmamış olan kişilere özgü acı bir ifade bulunan ve köpeğiyle bir anlaşma yapmış olan adamı öldürmekti görevin. Adam köpekle, köpek de adamla karşılıklı olarak rüyalarında birbirlerini göreceklerine dair bir anlaşma yapmışlardı. Violonselci geceleri çizgili pijamasıyla kalkıyor ve susuzluğunu gidermek üzere mutfağa gidiyordu. Odaya bir bardak su götürmek şüphesiz daha rahat olurdu. Ama o bunu tercih etmiyor. Gecenin sessizliğinde, sakinliğinde, koridor boyunca mutfağa kadar yaptığı kısa gezintiyi tercih ediyor. Köpek hep onu ardı sıra takip ediyor. Bazen bahçeye çıkmak istiyor, bazen istemiyor. Sen, bu adam ölmeli diyorsun. Ölüm yeniden kefen bezine bürünmüş bir iskelet görünümünde, başındaki kapüşon, kafatasının en kötü görünen bölümünü kapatacak şekilde hafifçe öne doğru düşmüş. Eğer başını örtmesinin nedeni gerçekten bu ise, doğrusu böylesi bir çabaya pek gerek yok. Çünkü burada ölümün bu görüntüsünden korkacak kimse bulunmuyor. Öte yandan el ve ayak kemiklerinin ön kısımlarının tamamı açıktı. Ayaklar yere buz gibi taş döşemenin üstüne basıyor ama hissetmiyor. Eller ise ölümün tarihsel nizamnamesinin sayfalarını çeviriyor. En eski ve en temel kural olan öldüreceksin emrinden en yeni eklere, açıklamalara kadar gözden geçiriyor. Ölümün o zamana dek bilinen bütün türleri, şekilleri o çalışmada bir araya getirilmiş ve liste uzayıp gidiyor. Ölüm yaptığı taramanın sonucunun olumsuz olmasına şaşırmadı. İnsan türünün her bir temsilcisi için bir son noktanın, bir hükmün, bir bitişin, bir ölümün bulunduğu bir kitapta yaşamak, nasıl yaşarım, yaşayacağım gibi sözcüklerin yer almaması doğaldı. Bunun tersi zaten uygunsuz ve gereksiz olurdu. Bu kitapta yalnızca ölüme yer vardı. Birinin ondan kurtulduğuna ya da kurtulabileceğine dair bir hipoteze ise asla yer yoktu. Böyle bir şey hiç görülmemişti. Çok ayrıntılı bir arama yapıldığı takdirde şansın da yardımıyla gereksiz bir dipnotta "ben yaşadım" türünden bir ifadeye rastlanabilirdi. Ama böyle bir uğraşıya ciddiyetle eğilen de olmamıştı. Bu itibarla ölümün kitabında yaşanmış olduğuna dair bir ifadenin dahi bulunmadığını düşünmek için oldukça ciddi nedenlerin olduğundan söz edilebilirdi. Öte yandan ölümün kitabının diğer adının hiçliğin kitabı olduğunun da bilinmesinde fayda vardır. İskelet nizamnameyi bir kenara koydu ve kalktı. Bir meselenin esasına inmeye çalıştığı zamanlarda yaptığı üzere salonu iki kez baştan başa dolaştı. Daha sonra violonselcinin kayıtlarının durduğu çekmeceyi açtı ve dosyayı çıkardı. Ölümün bu davranışı bize bu aşamada bir süredir dikkatimizi çeken arşivlerin işleyişiyle ilgili bir konuyu dile getirmenin iyi olacağını hatırlattı. Anlatıcının kınanası dikkatsizliği nedeniyle şimdiye kadar aktarılamayan bu konuyu şimdi açıklamadığımız takdirde daha sonra açıklamak mümkün olmayacaktır. Öncelikle aksini düşünebilecek olanların fikirlerini değiştirmek üzere bu 10 milyon dosyanın ölüm tarafından doldurulmadığını, bilgilerin onun tarafından yazılmadığını kaydedelim. Daha neler? Ölüm ölümdür, herhangi bir katibe değildir. Kayıtlar insanların doğdukları anda alfabetik düzende olmaları gereken yerde belirirler ve ölüm anında yok olurlar. Eflatun zarfların icadından önce ölüm de bu kayıtların içinde durdukları çekmeceleri açma zahmetine katlanmaz. Dosyaların giriş ve çıkışı hiçbir karışıklığa, hataya meydan bırakılmaksızın gerçekleşir. Doğması gereken hiç kimse doğmaya karşı çıkmaz. Ölecek olanlardan da ölmeye ayak direyen olmazdı. Ölen insanların dosyaları hiç kimsenin taşımasına gereksinim duymadan alt katta yer alan başka bir salona giderler. Daha doğrusu kağıtlar eskidikçe birbirinin altında oluşan yeni salonlara taşınırlar ve bu süreç arzın merkezine doğru sürüp gider. Bu kağıt yığını bir gün dünyanın çekirdeğine yanıp gidecektir. Zamanın ve mekanın ötesinde ölülerle dirilerin bilgilerinin bütüncül bir anlayışla birlikte tutulması gerektiğini düşünen, bunun tersinin insanlığa karşı yapılmış bir hareket olacağını değerlendiren bir nüfus memurunun yaptığı türden, sorumluluğu altındaki tüm dirilerle tüm ölülerin kayıtlarını, bilgilerini bir araya getirecek bir sistemin burada ölümle tırpanının salonunda kurulmasına ise olanak yoktu. İşte ölüm ve yaşamla ilgili kayıtları tutan bu sağduyulu görevliyle ölümün arasındaki fark budur. Diğer bir fark ise ölümün ölenleri hakir görmesi. ve bunu açıkça ifade etmesidir. Bu çerçevede onun unutulmaz cümlesini tekrarlayalım. Geçmiş, geçmiştir. Buna karşın nüfus memuru tarihsel vicdan dediğimiz kavram uyarınca dirilerin ölülerden ayrılmaması gerektiğini düşünür. Ve buna aykırı hareket edildiğinde hem ölülerin sonsuza dek öleceklerine, yaşayanların ise eski ahitte adı geçen ve 969 yaşına dek yaşadığı kaydedilen, ancak Samariyelilerin Tevrat'ına göre 720 yaşında ölen Metuşelah'tan daha fazla yaşayacak olsalar bile hayatlarını ancak yarım yamalak yaşayabileceklerine inanır. Doğrusu gelmiş geçmiş ve gelecek tüm adları bir arada tutmayı hedefleyen arşivcilik önerisinin herkes tarafından kabul görmeyecek olması aşikardır. Ama biz ileride rağbet görebileceği düşüncesiyle fikri burada kayıt altına almayı uygun gördük. Ölüm, violonselcinin dosyasını inceliyor ve daha önce görmediği hiçbir şeye rastlamıyor. Bilgiler bir hafta önce ölmüş olması gereken, buna karşın mütevazı sanatçı evinde hanımların kucağına çıkan kara köpeği, piyanosu, violonseli ve geceleri susama huyuyla yaşamını sakince sürdüren bir müzisyenin biyografisini ortaya koyuyordu. Bu sorunu aşmanın bir yolu olmalı diye düşündüm. Tabii ideal olan konunun fazla gürültü koparılmadan halledilmesi olurdu. Ama eğer yüksek mercilerin bir varoluş nedeni varsa, yani bulundukları yerde yalnızca şan ve şeref edinmek için durmuyorlarsa, bu olay aşağıda esas zorluklarla uğraşarak görev ifa edenlerin dertlerine kayıtsız olmadıklarını göstermeleri için iyi bir fırsattı. Nizamnameyi esnetebilir, istisnai önlemler alabilirler, daha ileri gidebilmesi ve gerekirse yasaların koyduğu çerçevenin dışına çıkması için ona yetki verebilirlerdi. Her şeyi yapabilirlerdi. Ama bu skandalın böyle sürmesine izin vermemeliydiler. İşin en ilginç yanı, sorunu çözecek olan yüksek mercilerin kimler oldukları konusunda ölümün en ufak bir fikri bile yoktu. Kamuoyuna yazdığı mektuplardan birinde, yanılmıyorsam ikincisinde, kainat bazında bir ölümden bahsetmiş ve bu ölümün bilinmeyen bir zamanda en küçük mikrobuna kadar tüm hayat türleriyle birlikte tüm kainatı yok edeceğini söylemişti. Bu beyan bir yönüyle felsefi bir gerçekten ibaretti. Çünkü sonsuza dek süren bir şey yoktur. Ölüm bile sonsuz değildir. Bu yorum alt ölümlerin arasında dolaşan bir çeşit ortak kanıdan ibaretti. Ancak araştırma ve deneyimle teyit edilmeye muhtaçtı. Şimdiye kadar gücünün gerçek olduğuna dair en ufak bir iz bile bulunmayan bu genel ölüme inanmaları dahi oldukça önemliydi. Ölüm kendi kendine gerçek yükü kaldıran diye düşünmeye başladı. Ciddiyetle çalışan biz alt ölümleriz ve bir gün evren yok olacak olursa bu en yüce ölümün galaksileri ve kara delikleri birbirine katarak gerçekleştireceği görkemli bir hareket sonucunda değil, bizim uyguladığımız kişisel ölümlerin bir bileşkesi şeklinde olacaktır. Ölümler birer birer birikecek, aynı hikayedeki tavuk gibi birer birer yediği tanelerle şişecek ve yaşamda yavaş yavaş kendi sonunu hazırlayacak. Öyle ki sonunda bizim son bir darbeye vurmamıza bile gerek kalmayacak. Ölümün yaşadığı bu kavram kargaşası oldukça makul bir durumdur. Şu anda yerine getirmekte olduğu görevi yürütmek üzere onu o kadar çok zaman önce görevlendirmişlerdir ki, uymakta olduğu talimatları kimden aldığını bile artık hatırlayamamaktadır. Eline bir nizamname tutuşturmuşlar, faaliyetlerine ışık tutmak üzere öldüreceksin sloganını vermişler. Ondan sonra da hayatını yaşamasını söylemişler ve o bu kavramların içerdiği üstü kapalı ölümcül alaycılığın bile farkına varamamıştır. O da hayatını yaşamaya koyulmuş ve herhangi bir şüpheye düştüğünde veya olmayacak bir hata yaptığında arkasında birilerinin duracağını düşünmüştü. Ona göre hep birileri, bir şef, hiyerarşik düzende bir amir, ruhani bir rehber olacak ve ona tavsiyelerde bulunacak, yön gösterebilecekti. Şimdi violonselci ile ölümün arasındaki durumun objektif ve soğukkanlı bir değerlendirmesini yapmaya girişiyoruz. binlerce yıldır arşivlerini bu denli mükemmel bir şekilde işleten, ölümlere ve doğumlara ait verileri bir anda ortaya koyan ya da yok eden bir bilgi işlem sisteminin ne denli basit, ne denli tek yönlü olursa olsun ve her nerede bulunursa bulunsun görev başındaki ölümün günlük faaliyetlerinin sonuçlarından haberdar olmamasını düşünmek mantıklı değildir. Aynı sistem birinin ölmesi gerekip de ölmediği türünden olağanüstü bir havadisten haberdar olup da gereken tepkiyi vermiyorsa bu durum iki şekilde yorumlanabilir. Bizim doğal ve gayet mantıklı beklentilerimize karşın genel gidişatta oluşan bir değişim onu ilgilendirmemektedir. Ve dolayısıyla da kendini ortaya çıkan değişimi etkisiz kılacak şekilde müdahale etmeye mecbur hissetmemektedir. Ya da ölümün kendi düşüncesinin tersine gündelik işlerinde meydana gelebilecek her türlü sorunu gidermeye tam yetkisi vardır. Bu aşamada şüphe sözcüğü birkaç kez tekrarlandı ve ölümün nizamnamenin belirli bir yerini hatırlaması sağlandı. Bu bölüm küçük harflerle yazılmış olduğundan ve bir dipnotta yer aldığından okuyanların gözünden kaçıyor, haliyle akıllarında da yer etmiyordu. Ölüm, violonselcinin dosyasını bir kenara bıraktı ve yeniden nizamnameye döndü. Aradığı kısmı ekler bölümünde ya da arkalarda bulamayacağını biliyordu. Dolayısıyla ilk kısımlara bakmalıydı. Bunlar en eski kısımlardı. Bu yüzden de bütün temel tarihi metinlerde olduğu gibi en az başvurulan yerler buralardı. Biraz aradıktan sonra ilgili bölümü buldu. Madde şöyleydi. Şüpheli durumlarda görevli bulunan ölüm, tecrübesi sayesinde öngöreceği tedbirleri alarak her koşulda geriye dönüşü olmayan vadenin tamamlanmasını sağlayacak adımları atacaktır. Diğer bir deyişle insanların daha doğdukları anda belirlenen ölüm zamanlarının uygulanmasına çalışacaktır. İlgili kişinin olağan dışı bir şekilde kadere karşı koyması ya da bu yönetmeliğin hazırlandığı dönemlerde öngörülemeyen anormal etkenlerin ortaya çıkması durumunda yukarıda anılan amacı gerçekleştirmek için geleneksel yöntemler dışına çıkmak da mümkündür. Bundan daha açık ifadeler bulmak zordu. Ölümün elinde istediği gibi davranmak için her türlü yetki bulunuyordu. Öte yandan aşağıda yapacağımız incelemede de göreceğimiz üzere bu durum çok da yeni bir şey değildi. Anlatalım. Ölüm kendi inisiyatifiyle ve sorumluluk kendisine ait olarak İçinde bulunulan yılın 1 Ocak gününden itibaren etkinliklerini durdurma kararı aldığında herhangi bir üst makamın bu cesur kararı sonrasında kendisinden hesap sorabileceğini aklına getirmemişti. Aynı şekilde eflatun renkli zarflarla ilgili romantik icadının da aynı makam ya da daha yüksek konumdaki başka bir yetkili tarafından eleştirilebileceğini hiç düşünmemişti. Bazı uygulamaları alışılageldiği şekilde yapmanın, uygulamaya dökülen bir usanışın, etkinlikleri uyuşuk bir şekilde rutine bağlamanın tehlikeli yanı budur. Bu örnekte olduğu gibi ölüm ya da herhangi biri işlerini her gün sorunsuz bir şekilde yaptıklarından herhangi bir şüphe duymadan titizlikle yapar, tüm dikkatini daha önceden belirlenen adımları atmaya verir ve belirli bir süre içinde kimse işlerin yürütülüşü konusunda kendisine müdahale etmezse o kişi zaman içinde kendini bir kral ya da kraliçe sayar. İstediği gibi davranmaya başlar. Neyi nasıl yapacağını kendi belirler. Ölüm örneğinde de böyle olmuştur. İşte ölümün bu hikayenin varoluş nedeni olan böylesi hayati kararları alıp uygularken amirlerinden izin almaya gerek duymayışının açıklaması budur. Bu kararların alınışı ve dolayısıyla da bu hikayenin ortaya çıkışının iyi mi kötü mü olduğu ise bambaşka bir konudur. Esas konuya geri döndüğümüz takdirde ölümün bu adımları atarken hiç düşünmediğini görüyoruz. Oysa tam da insanların yaşamları üzerindeki tasarruf hakkının yalnızca kendisine ait olduğunu hissettiği ve bu konuda ne bugün ne de yarın kimseye açıklama yapmasına gerek olmadığını düşünüp içi içine sığmadığında zafer ışıltısının onu bile gölgede bıraktığı bir anda bir hata yaptığı hissine kapılmış ve son anda bu hatanın ortaya çıkmadığı, dolayısıyla da kıl payı kurtulduğu hissine kapılarak duygularını "verilmiş sadakam varmış" şeklinde ifade etmişti. Ne olursa olsun, şu anda sandalyeden doğrulurken gördüğümüz ölüm bir imparatoriçedir. Bu itibarla yaşayan bir ölü gibi yer altında bulunan buz gibi bir salonda oturmaması gerekir. O dağların tepelerinde yaşamalı. Her birinin kaderi aynı yere çıkacak olmasına karşın öne de gitseler, arkaya da gitseler, her halükarda aynı tek neticeye doğru gidecek olmalarına karşın aşağıda dört bir yana koşuşturarak yaşayan insan sürüsünü şefkatle seyrederek dünyanın kaderine hükmetmelidir. Öte yandan içinde sürekli karanlık bir insani yanı olduğu düşünmeli ve bunun hiçbir çaresi olmadığı bilinciyle yaşamalıdır. Ölüm elinde müzisyenin dosyasını tutuyor. Bu konuda bir şeyler yapması gerektiğinin farkında ama henüz ne yapacağını bilemiyor. Öncelikle sakin olmak zorunda. Şu anda eskiden olduğundan daha güçlü olmadığını bilmeli. Tek fark güçlü olmaya eskisinden daha kararlı olması. İkincil olarak göz ardı etmemesi gereken husus ise violonselci ile hesaplaşma çabasının onu gündelik olarak yollanması gereken mektupları göndermekten alıkoymaması. Bunu düşündüğü anda masanın üzerinde 284 dosya belirdi. Yarısı kadınlara, diğer yarısı ise erkeklere aitti. Dosyalarla birlikte 284 adet mektup kağıdı ile aynı sayıda zarf da belirdi. Ölüm tekrar yerine oturdu. Müzisyenin dosyasını bir kenara bıraktı ve mektup yazmaya koyuldu. 284. mektubu imzaladığında 4 saatlik bir kum saatinin içinde son tanelerde düzeneğin alt haznesine düşmüştü. Bir saat sonra zarflar kapatılmış, yollanmaya hazır hale getirilmişlerdi. Ölüm 3 kez gidip 3 kez dönen mektubu arayıp buldu ve eflatun renkli zarf yığınının en üstüne yerleştirdi. "Sana son bir şans vereceğim," dedi. Sol eliyle alışıldık hareketini tekrarladı ve mektuplar yok oldu. Henüz 5 saniye geçmişti ki müzisyenin mektubu sessizce yeniden masanın üzerinde belirdi. Ölüm, "Bunu sen istedin," dedi. "Bunu sen istedin." Dosyanın üzerinde yer alan doğum tarihinin üzerini çizdi ve bir sonraki yılın tarihini attı. Ondan sonra da yaş hanesini değiştirdi. 50 sayısını sildi ve yerine 49 yazdı. Tırpan, "Bunu yapamazsın," dedi. "Yaptım bile. Sonuçları olacaktır. Bir tek sonucu olacak. Hangi sonucu kastediyorsun? Benimle evlenmekte olan lanet violonselci ölecek. Ama o zavallı ölmüş olması gerektiğinin farkında değil. Bilmesi ya da bilmemesi benim için önemli değil. Ne olursa olsun dosyalardaki bilgileri tahrif etmeye hakkında yetkinde yok. Yanılıyorsun. Her türlü hakka da yetkiye de sahibim. Ölümüm ben. Ve hiçbir zaman şimdi olduğum kadar ölüm olmadım. Bir yerlere yaz bunu. Başını ne tür bir derde soktuğunun farkında değilsin," diyerek onu uyardı Tırpan. "Dünyada ölümün giremeyeceği bir tek yer vardır. Neresiymiş orası?" "Tabut, katafalk, dört kollu, kutu, sandık olarak adlandırılan yer. Ben oraya giremem. Oraya ancak diriler girer. Tabii ben onları öldürdükten sonra." Aynı nahoş kavramı ne çok kelimeyle ifade ediyorlar. Bu insanların huyu böyle. Anlatmak istedikleri şeyi bir türlü ifade edemiyorlar. 12. ayrımın sonu, sayfa 161.